Ayrım 13.
Çabalamak diye fısıldadı Lowell. Arkadaşlarının yüzlerini sırayla inceledikten sonra Holmes'a baktı. Aramak, bulmak. Duvar saati çalınca Green kımıldandı ama zaten daha fazla konuşmaya gerek yoktu. Dante kulübü yeniden doğmuştu. Kusura bakma Longfellow dedi Green esneyerek uyanırken. Çok şey kaçırdım mı? İkinci kanto. 8. Rahip Talbot'un cesedinin bulunduğu hafta Boston'un kenar mahalleleri her zamanki gibiydi. Gecekondularla, meyhanelerle, genel evlerle dolu sokaklar, bacalarından dumanlar çıkan evler, zeminine portakal kabukları saçılı demir çelik fabrikalarıyla buralarda gecenin geç saatlerinde şarkılar söyleyip dans eden işçiler hep aynıydı. Atlı kamu taşıtlarında çok sayıda zenci vardı. Genç kızlar, çamaşırcılar, saçlarına renkli mendiller bağlamış ve parlak takılar takılmış hizmetçiler. Hala dikkat çeken zenci subaylar ve denizciler. Sokaklarda vakarla yürüyen tanıdık bir melez de dikkat çekiyordu. Kimi onu görmezden gelirken kimileri alay ediyordu. Diğer zenciler ise ona öfkeyle bakıyordu. Ray hem polis hem de melez olduğu için onlardan farklıydı. Zenciler Boston'da güvenlikteydi. Beyazlarla birlikte okula gitmelerine ve kamu taşıtlarında yanlarına oturmalarına bile izin veriliyordu. Bu yüzden pek sorun çıkarmıyorlardı. Ama Ray yanlış bir şey yaparsa veya yanlış insanla bozuşursa insanları kışkırtabilirdi. Zenciler bu sebeplerden dolayı onu dışlıyorlardı. Sebeplerinde haklı oldukları için de ona ne bir açıklama yapma ihtiyacı duyuyor ne de utanç hissediyorlardı. Başlarında sepet taşıyan genç kızlar onu yan yan süzüyorlardı. Yürürken güzel bronz teni tüm sokak lambalarının ışıklarını emiyordu sanki. Ray sokağın karşı tarafında köşede duran iri yarı bir adamı tanıdı. Bazen sorgulanmak üzere merkez karakola getirilen tanınmış bir hırsız İspanyol bir Yahudiydi. Nicholas Ray'in kaldığı pansiyonun dar merdivenini çıktı, kapısı ikinci katın sağlığına bakıyordu. Lamba kırık olsa da Ray gölgelerin içinde bekleyen birini seçebildi. Odasına giden yol kesilmişti. Yorucu bir hafta geçirmişti. Şef Kurtz'ü Rahip Talbot'ın cesedini görmeye ilk götürüşünde Zangoç Kurtz'le adımlarını yeraltı mezarlığına inen merdivene götürmüştü. Kurtz dönüp Ray'e bakarak devriye polisi demiş, Ray'i şaşırtmıştı. Ona peşinden gelmesini işaret etmişti. Devriye polisi Ray yeraltı mezarlığına inince gördüklerine inanmakta bir an zorluk çekmişti. Yere tepe taklak gömülmüş ve havadaki ayakları yanıp kavrulmuş olan o cesede Zangoç onlara olanları anlatmıştı. Pembe derisiz, biçimsiz, ayaklarının parmakları dokunsan düşecek haldeydi. Bu yüzden hangi uçta parmaklar, hangi uçta topuk olduğunu anlamak zordu. Birkaç blok ötedeki Dante tutkunlarına çok şey anlatan o yanmış ayaklar polislere hiçbir şey ifade etmemişti. Sadece ayakları mı yakılmış diye sormuştu devriye polisi Ray. Gözlerini kısıp bir parmağıyla o yanık ete hafifçe dokunarak. Cesedin hala sıcak olduğunu anlayınca parmağını hemen geri çekmişti. İnsan vücudunun fiziksel şeklini tamamen yitirmeden ateşe ne kadar dayanabileceğini merak etmişti. İki polis cesedi götürürken gözleri yaşlı Zangoç Peter bir şey hatırlamıştı. Kağıtlar demişti. Aşağıda kalan tek polis olan Ray'e. Mezarların arasında kağıt parçaları vardı. Burada olmamaları gerek. Rahibin de burada olmaması gerekirdi. Buraya gelmesine izin vermemeliydim. Hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Ray fenerini indirince yerdeki kağıt parçacıklarını görmüştü. Dillendirilmemiş bir pişmanlık gibiydiler. Gazeteler iki korkunç cinayetten de Healy'nin ve Talbot'un ölümlerinden öyle sık bahsediyorlardı ki halk onları birlikte düşünmeye başlamıştı. Sokak köşelerinde yapılan konuşmalarda ölümlerinden Healy Talbot cinayetleri diye bahsediliyordu. Talbot'un cesedinin bulunduğu gece Dr. Oliver Wendell Holmes'un Longfellow'un evinde söylediği tuhaf söz bu halk sendromunun ürünü müydü? Holmes bir tıp öğrencisi gibi heyecanlı konuşmuştu. Katilin yakalanmasına biraz olsun katkım olabilirse ne mutlu bana. Bu söz Ray'in dikkatini çekmişti. Katil. Doktor Holmes cinayetleri aynı kişinin işlediğini düşünüyordu. Oysa aralarında ortak bir yön yoktu. Korkunçlukları dışında. Gerçi iki ceset de çıplaktı ve giysileri özenle katlanıp yanlarına konmuştu. Ama Holmes Ray'le konuşurken bu henüz gazetelerde yazılmış bir bilgi değildi. Belki de o ufak tefek doktorun dili sürçmüştü. Belki. Gazetelerde manşetten verdikleri o cinayet haberlerinin dışında diğer anlamsız şiddet eylemlerine dair bol bol haber vardı. Boğulan insanlar, soyulanlar, patlatılan kasalar, bir karakolun birkaç adım kenarında bulunan dövülmüş bir fahişe, Fort Hill'de bir otelde bulunan dövülerek öldürülmüş bir çocuk cesedi, ayrıca tuhaf bir olay olmuştu. Sorgulanmak üzere merkez karakola götürülen bir sokak serserisi Şef Körs'ün gözü önünde pencereden atlayarak intihar etmişti. Gazeteler polis halkın güvenliğini hiç düşünmüyor mu diye bas bas bağırıyordu. Ray kaldığı pansiyonun karanlığında merdivenin ortasında durup arkasına baktı. Orada kimse yoktu. Bir elini ceketinin altındaki cobuna götürerek yukarı çıkarmaya devam etti. Sadece zavallı bir dilenciyim efendim. Ray bu sözü söyleyen adamı demir ökçeli ayakkabılarını ve sıska bacaklarını görür görmez tanıdı. Kasa hırsızı Langdon Peasley, elmas yaka iğnesini gömleğinin geniş yeniyle siliyordu. Selam kardan adam diye sırıttı Peasley, sivri ve biçimli dişlerini sergileyerek. Hadi el sıkışalım. Ray'in elini tuttu. Karakoldaki o şenlikten beri seni görmüyordum. Baksana şu yukarıdaki senin odan mı? Masum bir edayla yukarıyı gösteriyordu. Merhaba Bay Peasley. Duyduğuma göre iki gece önce Lexington bankasını soymuşsunuz. Ve böylece hırsıza kendisinin de onun hakkında bilgi sahibi olduğunu göstermiş oluyordu. Peasley ardında onu mahkum etmeye yetecek kanıt bırakmamıştı. Ayrıca çaldıkları da sadece izi bulunamaz şeylerdi. Yapma, kim tek başına banka soymaya kalkmak gibi bir çılgınlık yapar? Sen yaparsın, teslim olmaya mı geldin diye sordu Ray ciddiyetle. Peasley kıkır kıkır güldü. Hayır, hayır evladım. Biliyor musun, sana koydukları bu kısıtlamalar hiç adilce değil. Neydi? Üniforma giyemiyorsun, beyazları tutuklayamıyorsun. Evet, haksızlık bu. Ama telafi edici faktörler de var. Mesela Şef Körs'le öyle samimisin ki istediğin adamı tutuklatabilirsin. Mesela Yargıç Healy ile Rahip Talbot'ın katillerini. Huzur içinde yatsınlar. Talbot'ın cemaatinin diyakonları aralarında ödül parası denkleştirmeye başlamışlar bile. Ray ilgisizce başını sallayıp odasına doğru yürüdü. Yorgunum dedi usulca. Önemli bir şey söyleyeceksen söyle, yoksa gidiyorum. Peasley dönüp Ray'i atkısından tuttu. Polisler ödül alamaz ama benim gibi namuslu bir vatandaş alabilir. Ben de ödülün bir kısmını onu hak eden bir polisle paylaşabilirim. Melez hiç tepki vermeyince Peasley'nin suratı asıldı. Atkıyı çekip sıkıştırdı. O salak dilenci karakolda nasıl ölmüştü hatırlıyor musun? Dinle beni. Şehrimizde çok aptal biri var. Talbot'un cinayetinin suçu ona yıkılabilir. Seni ukala uykucu. Onu kolayca enseletebilirim. Bana yardım et. Ödülün yarısı senin olsun dedi açıkça. Sonra da herkes kendi yoluna. Boston'da artık her şey değişecek. Savaş sayesinde burası paraya boğuldu. Artık yalnız çalışmanın devri geçti. İzninizle Bay Peasley dedi Ray aynı kayıtsızlıkla. Peasley bir an duraksadıktan sonra kahkahayı bastı. Kaybettiğini anlamıştı. Ray'in tweed ceketindeki var olmayan bir tiftiği eliyle silkeledi. Pekala, kardan adam. Fazla namuslu olduğunu tahmin etmeliydim. Ama senin için çok üzülüyorum. Zenciler senden beyazsın diye nefret ediyor. Diğer herkes de zencisin diye nefret ediyor. Bense insanları zekalarına göre yargılarım. Başını gösterdi. Bir keresinde Louisiana'da bir köye gitmiştim kardan adam. Oradaki zencilerin yarısında beyaz kanı vardı. Sokaklar melez doluydu. Öyle bir yerde yaşamak istemez misin? Ray onu aldırmadan cebinden anahtarını çıkardı. Peasley bu şerefe nail olmak istediğini söyleyerek Ray'in kapısını örümcek bacağına benzeyen parmaklarından birinin ucuyla ittirerek açtı. Ray başını kaldırdı. Bu görüşmede ilk kez yüzünde kaygı belirmişti. Kilitlerden anlarım bilirsin dedi Peasley. Övünür bir edayla şapkasının önünü yukarı kaldırarak. Sonra bileklerini birleştirip kollarını öne uzatarak teslim olur gibi yaptı. Beni haneye tecavüzden tutuklayabilirsin devriye polisi. Ama yapamazsın değil mi? Sırıtarak gitti. Odada her şey yerli yerindeydi. O usta kasa hırsızı giderken Nicholas Ray'e neler yapabileceğini göstermek istemişti. O kadar. Aklına kötü fikirler gelmesin diye. Longfellow'la birlikte dışarıda olmak Oliver Wendell Holmes'a tuhaf geliyordu. Sıradan insanların ve seslerin ortasında güzel ve pis kokulu sokaklarda yürümesini izlemek sanki sokakları temizleyen at arabalı adamla aynı dünyada yaşıyormuş gibi. Gerçi şair son birkaç yıldır kireç konayından hiç çıkmamış değildi ama ancak mecbur kaldığında yapmıştı bunu. Mesela Riverside matbaasına müsvedde bırakmak veya Fields'la geç bir saatte River'da ya da Parker konağında yemek yemek için. Holmes, Longfellow'un huzurlu, münzevi hayatını bozacak bir şeyi ilk keşfeden kişi olduğu için utanıyordu. Bu keşfi Lowell yapsaydı keşke. En azından Lowell, Longfellow'u dünyaya o karmaşık ve bunaltıcı Babil'e çıkmaya zorlamaktan suçluluk duymazdı. Holmes, Longfellow'un bu yüzden kendisine öfke duyup duymadığını merak ediyordu. Gerçi öfke duyabilecek biri miydi, yoksa pek çok nahoş gibi bu duyguya da bağışıklığı var mıydı onu bilmiyordu. Holmes Edgar Allan Poe'yu düşündü. Poe, Longfellow ve Diğer Taklitçiler adlı makalesinde Longfellow'u ve tüm Bostonlu şairleri kendisi de dahil olmak üzere yaşayan ve ölü tüm yazarlardan fikir aşırmakla suçlamıştı. Oysa o sıralar Longfellow Poe'ya borç vererek hayatta kalmasını sağlıyordu. Fields öfkeden küplere binmiş, Ticknor & Fields yayın evinin kapılarını Poe'ya kapamıştı. Lowell ise gazetelere o yeteneksiz New York yazarının yazılarındaki büyük hataları sergileyen yazılar göndermişti. Holmes ise yazdığı her kelimenin sahiden de kendisinden önce yaşamış daha iyi bir şairden aşırma olduğunu düşünmeye başlamıştı. Rüyalarında ölü ustaların gelip şiirlerini geri istediklerini görüyordu. Longfellow ise bu konuda kamuya bir açıklama yapmasa da dostlarına Poe'nun hassas bir yapıya sahip olduğu ve kendisine bir şekilde haksızlık edildiğini düşündüğü için böyle şeyler yaptığını söylemişti. Üstelik Poe'nun ölümüne cidden üzülmüştü. Cambridge'in köye benzer bir semtine gitmekte olan o iki adam da koltuk altlarında çiçek buketleri taşıyordu. Elisa Talbot'ın kilisesinin etrafından dolandılar. Talbot'ın korkunç ölümüne dair ipucu arıyorlardı. Mezarların arasında ağaçların altında durup yeri elleriyle yokluyorlardı. Civardan geçenler mendillerine ya da şapkalarının astarlarına imza atmalarını istiyordu. Holmes'dan istemeyenler çıksa da hepsi de Longfellow'dan istiyordu mutlaka. Gece vakti gelseler bu rahatsız edici durumla karşılaşmazlardı. Ama Longfellow mezar hırsızları gibi görünmek yerine ölülerini ziyarete gelmiş gibi görünmelerinin daha iyi olacağına karar vermişti. Holmes bir karara vardıkları günden beri Longfellow'un liderlik rolünü üstlenmiş olmasından memnundu. Gerçi verdikleri karar neydi ki? Ulysses'in ateşli sözlerini tekrarlamışlardı. Lowell bir soruşturma yapmaktan bahsetmişti, göğsünü gere gere. Holmes ise araştırma yapmayı yeğliyordu. Lowell'a açıkça söylediği gibi. Kendilerinin dışında Dante ile ilgilenen bir avuç kişiyi göz önünde bulundurmaları gerekiyordu tabii. Bunların çoğu yerleşmek ya da gezmek için Avrupa'ya gitmişti. Avrupa'ya gidenler arasında Longfellow'un eski bir öğrencisi olan komşusu Charles Eliot Norton ve Fields'ın genç bir çömezi olan Venedik konsolosluğuna atanmış William Dean Howells vardı. 74 yaşındaki Profesör Ticknor ise 30 yıldır kütüphanesine kapanmıştı. Sonra hem Longfellow'un hem de Lowell'ın dönemlerinde Harvard'da İtalyanca öğretmenliği yaptıktan sonra kovulmuş olan Pietro Bacci vardı. Ayrıca Longfellow'la Lowell'ın Dante seminerlerine katılan öğrencileri ve Ticknor'ın zamanından kalma birkaç öğrenciyi de unutmamak gerekirdi. Listeler çıkarmaları, özel toplantılar yapmaları gerekiyordu. Ama Holmes, saygı duydukları ve karşılığında şimdiye dek saygı gördükleri insanların gözünde maskara olmadan önce makul bir açıklama bulacaklarını umuyordu. İkinci Cambridge Üniteryen Kilisesi'nin bahçesinde bir cinayet işlenmişse bile bir iz bulamadılar. Ama varsayımları doğruysa ve Talbot kilisenin bahçesine gömülmüşse bile kilise diyakonları o çukurun üstünü hemen dal ve yapraklarla örtmüştür muhtemelen. Cemaatin rahiplerini tepe taklak gömülmüş halde görmeleri iyi olmazdı. Bir de içeri bakalım dedi Longfellow. Şimdiye kadar hiçbir ilerleme kaydedemelerine canı sıkılmışa benziyordu. Holmes, Longfellow'un peşinden gitti. Kilisenin arka tarafındaki ofislerle soyunma odalarının bulunduğu kısmın bir duvarında büyük bir taş kapı vardı. Ama bu kapı başka bir odaya açılmıyordu. Zaten arkasında başka oda yoktu. Longfellow eldivenlerini çıkarıp bir elini o soğuk taşın üstünde gezdirdi. Kapının aralığından soğuk bir esinti geliyordu. Evet diye fısıldadı Holmes. Konuşurken soğuğu ağzında hissetti. Yeraltı mezarlığı Longfellow, aşağıdaki mezarlık. 3 yıl öncesine kadar bu bölgedeki kiliselerinin çoğunun yeraltı mezarlıkları kullanılıyordu. Bazıları zenginler tarafından satın alınabilen özel mezarlıklardı. Bazıları ise tüm cemaat üyelerine açık ucuz mezarlıklardı. Bu yeraltı mezarlıkları yıllarca kullanılmıştı. Çünkü bu kalabalık şehirde yer tasarrufu yapılmasını sağlıyordu. Ama yüzlerce Bostonlu sarı hummadan ölünce kamu sağlığı teşkilatı hastalığın sebebinin çürüyen cesetler olduğunu açıklamıştı. Böylece kiliselerin altındaki mezarlıkların kullanımı yasaklanmıştı. Zengin aileler sevdiklerinin naaşlarını Mount Auburn gibi yeni ve pahalı mezarlıklara naklettirmişti. Ama daha fakirlerin isimsiz mezarları hala yer altındaydı. Dante, Simeonacıları Petra Livida'yla yani Mortaş'la bulur dedim Longfellow. Titrek bir ses, yardım edebilir miyim dedi. Konuşan kilisenin zangocuydu. Talbot'un cesedini bulan kişi olan bu uzun boylu, zayıf adamın üstünde uzun bir siyah cübbe vardı. Beyaz saçı fırça gibiydi. Gözleri sürekli fal taşı gibi açıktı. Sanki her yerde hayaletler görüyormuşçasına. Günaydın. Holmes şapkasını evirip çevirerek yaklaştı. Lowell'ın ya da Fields'ın şu anda yanlarında olmasını istiyordu. İkisi de otoriterdi. Aşağı inmek istiyoruz da. Zangoç hiç tepki vermedi. Holmes dönüp arkasına baktı. Longfellow ellerini bastonuna dayamış kımıldamadan duruyordu. Sanki bir yabancıydı. Dediğim gibi mutlaka aşağı inmemiz... Bu arada ben Dr. Oliver Wendell Holmes. Tıp fakültesinde anatomi ve fizyoloji profesörüyüm. Ayrıca bazı şiirlerimi de okumuşsunuzdur. Bayım diye bağırdı zangoç tiz bir sesle. Sanki acı çekiyordu. Rahibimizin burada öldüğünü biliyor. Dehşetle kekelemeye başlayarak geriledi. O sırada buradaydım. Kimsenin gelip gittiğini görmedim. Bir iblisin işi olmalı. İnsanın değil. Sustu. Ayakları, dedi dalgın bir ifadeyle, devam edemeyecek gibi görünüyordu. Ayakları mı, dedi Doktor Holmes. Talbot'un ayaklarına ne olduğunu bilse de adamı konuşturmak istiyordu. Ne olmuş ayaklarına? Dante kulübünün Green dışındaki 4 üyesi gazetelerde Talbot'un ölümü hakkında çıkan tüm haberleri toplamışlardı. Healy'nin ölümünün ayrıntıları haftalarca gizlense de Elisha Talbot'unkiler en ufak ayrıntısına dek anlatılmıştı. Öyle ki Dante bile yazılanları okusa irkilirdi. Zangoç Greg ise Dante'yi bilmese de bir tanıktı. Bu yüzden de bir kahinin gücüne ve sadeliğine sahipti. Ayakları diye devam etti zangoç uzun bir sessizlikten sonra. Yanıyordu. Yeraltının karanlığında cayır cayır yanıyorlardı. Lütfen beyler. Başını eğerek gitmelerini işaret etti. Bayım dedi Longfellow usulca. Biz buraya Rahip Talbot'un ölümünü araştırmaya geldik. Zangoç birden rahatladı. Karşısındaki şair mi tanımıştı yoksa Longfellow'un sesi mi onu yatıştırmıştı? Holmes bilemiyordu. Ama Dante kulübünün ancak Longfellow sayesinde başarılı olabileceğini anlamıştı. Çünkü o kalemi gibi diliyle de insanları rahatlatabiliyordu. Longfellow devam etti. Size sözlerimizden başka bir kanıt sunamasak da yardımınızı istiyoruz. Lütfen bize inanın. Çünkü korkarım olanları gerçekten anlayabilecek tek insanlar bizleriz. Daha fazlasını söyleyemeyiz. Yeraltı mezarlığı sisliydi. O dar mezarlığın merdivenini ihtiyatla inerlerken Dr. Holmes gözlerini ve kulaklarını yakan pis havayı eliyle dağıtmaya çalışıyordu. Longfellow biraz daha rahattı çünkü burnu o kadar hassas değildi. Bahar çiçeklerinin kokularını ve diğer güzel kokuları alabilirdi ama pis kokulara duyarsızdı. Zangoç Greg yeraltı mezarlığının iki yönde sokaklar boyu uzandığını açıkladı. Longfellow fenerini kaldırıp taş sütunları aydınlattıktan sonra indirip sade taş mezarlara baktı. Zangoç bir an duraksadıktan sonra konuştu. Şimdi söyleyeceğim şey için rahibi küçük görmeyin. Bu mezarlıkta yürümekten hoşlanırdı ama kişisel bir sebep yüzünden. Buraya niye geliyordu diye sordu Holmes. Evine kestirmeden gitmek için. Bense burayı pek sevmezdim. Rey'in gözden kaçırdığı A ve H harflerini taşıyan bir kağıt parçası Holmes'un çizmesi altında ezilip toprağa gömüldü. Longfellow mezarlığa sokaktan, rahibin çıktığı yerden girilip girilemeyeceğini sordu. Hayır dedi Zangoç kendinden emin bir sesle. O kapı ancak içeriden açılır. Yine de polis kapıyı inceledi ama bir şey bulamadılar. Ayrıca rahibin o akşam o kapıya ulaştığına dair bir iz de yokmuş. Holmes Longfellow'u bir kenara çekti. Talbot'ın burayı kestirme yol olarak kullanması ilginç değil mi diye fısıldadı. Zangoç'u biraz daha sorgulayalım. Talbot'ın suçu neydi hala bilmiyoruz. Bu Zangoç'tan bir şeyler öğrenebiliriz belki. Talbot'ın cemaatine karşı bir kabahat işlediğine dair bir ipucu bulamamışlardı henüz. Bir yeraltı mezarlığından geçmenin suç olmadığı kesin dedi Longfellow. Biraz tuhaf o kadar. Hem Zangoç da tıpkı cemaat gibi rahibi çok seviyor. Onun hakkında çok soru sorarsak iyice ketumlaşır. Unutma, Boston'daki herkes gibi Zangoç Greg de Talbot'ın masum olduğuna inanıyor. Lucifer'imiz buraya nasıl girdi peki? Sokağa açılan kapı sadece içeriden açılıyorsa? Zangoç da o sırada kilisede olduğunu ve kimsenin girmediğini söylediğine göre... Belki de katil sokak kapısının yanında bekliyordu. Talbot çıkarken onu içeri itti, dedi Longfellow. Ama o kadar kısa zamanda bir insanı gömecek kadar büyük bir çukur nasıl açsın? Bence önce çukuru kazdı, sonra Talbot'u pusuya düşürüp çukura itti ve ayaklarına gaz döküp yaktı. Önlerinde yürüyen Zangoç ansızın durdu. Kaslarının yarısı kasıldı, diğer yarısı ise titremeye başladı. Konuşmaya çalıştı ama ağzından sadece bir hırıltı çıktı. Çenesiyle mezarlığın toprağında duran kalın bir mezar taşını gösterdikten sonra yukarıya, kiliseye kaçtı. Sonunda aradıkları yeri bulmuşlardı. Bunu hem seziyor hem de kokusundan anlıyorlardı. Longfellow'la Holmes var güçleriyle asılarak taşı kaldırdılar. Altından orta boylu bir insanın sığacağı büyüklükte bir çukur çıktı. Çukurda hapsedilmiş yanık et kokusu genizlerine doldu. Çürük etle kızarmış soğan kokularının karışımı gibiydi. Holmes atkısını yüzüne bastırdı. Longfellow eğilip çukurun yanındaki toprağı avuçladı. Haklısın Holmes, bu çukur derin ve özenli kazılmış. Önceden açılmış olmalı. Talbot buraya indiğinde katil onu bekliyordu. Dostumuz Zangoç'a görünmeden bir şekilde içeri girdikten sonra Talbot'u bayıltmış. Sonra da onu baş aşağı bu çukura sokup ardından o korkunç şeyi yapmış. Talbot ne acılar çekmiştir kim bilir. Ayakları yanarken bilinci yerindeydi herhalde. İnsanın diri diri yanması ne korkunç.